Ayrım 22.
Bekir Sami Bey elini beline atarak sese döndü. İki adım arkasında yürüyen üç subay birden atılıp yanına yetiştiler. Kimsin? Ne istiyorsun? Ben Deniz Yüzbaşı Rasim, Topçu Rasim. Topçu Yüzbaşısı Rasim Bey başını kaldırdı. Yüzüne Mayıs gecesinin yıldız alacası vurdu. Tıraşı bir haftalıktı. Avurtları adam akıllı çökmüştü. Düşük bıyıklarıyla bir çalım Cemil'e benziyor, bu benzerlik topçu yüzbaşısı olduğundan hiç şüphe bırakmıyordu. Hacim Muhittin Bey'den telgraf aldım efendim. İstasyonda beklemeyi uygun bulmadım. Neden? Bulamadım. Akhisar'da durum biraz karışık. Neden? Manisa düştüğü için mi? Manisa mı? Manisa daha düşmedi. Manisa'nın düştüğünü nereden haber aldınız? Balıkesir'de duyduk. Sizin istasyon şefi de... Hayır, Manisa henüz düşmedi. Emin misiniz? Nereden biliyorsunuz? Bekir Sami Bey'in sesi birden değişmiş, en zor sıralarda kullanmaya alıştığı emir keskinliğini almıştı. Biliyorum. Eğer Manisa düşseydi benim %100 haberim olurdu. Oraya birini gönderdim. Düşman girerken gönderdiğim haberci Beri'den dolu dizgin yola çıkıp buraya yetişecek. Manisa ile görüştünüz mü bugün? Hayır, dünden beri konuşamıyoruz. Düşmemiş olsa neden konuşamayasınız? Bilinmez ki efendim. Telleri Rum çeteleri belki kesmiştir. Bunu düşünerek yolladım ben Deniz haberciyi. Mevki komutanı Ahmet Zeki Bey ile en son neler konuştunuz? En son 17. kolorduyu aramış bulamamış. İstanbul'a Harbiye Nazırlığı'na telgraf çekmiş. Kolorduyu bulamadığını, İzmir'e er ya da subay postaları yollayamadığını, Manisa'nın Allah'a şükür daha düşmediğini, şimdiye kadar hiçbir patırtı çıkmadığını ama kadroları yarıdan aşağı inmiş bir yaya taburu ile iki topçu taburunun herhangi bir uygunsuzluğu önleyemeyeceğini, hele düşman kuvvetlerine karşı durmanın hiç akla getirilemeyeceğini, sırasında başvurmak için kendisine bir üst makam gösterilmesini, topların, cephanelerin geriye alınması, buna dair hiçbir şey öğrenemedik şu dakikaya kadar. Kaç kilometre buradan Manisa? Trenle 52 kilometre. Keseden daha kısa. 40-45 kilometre diyelim. Birini daha yollamalıydınız. Her an telgrafla konuşmayı umduk. Bir de topları geri çekmeye başlasaydı haberimiz olurdu. Şimdi bir haberci çıkaramaz mıyız Rasim Bey? Bu nokta çok önemli. Hem Manisa'nın durumunu bilmeliyiz, hem de oradaki bütün silahları kurtarmalıyız, ne pahasına olursa olsun. Uzaktan uzağa top atışlarını andıran gök gürlemeleri duyuluyor, bu öfkeli omurduların altında cıvık bir yabancı şarkı Akhisar'ın üstünde yankılanıyordu. Düne kadar Türkiye kulak verdi. Burası düne kadar böyle değildi. Dün apansız değişti. Hiç beklemiyorduk. Akıl almaz bir şey. Telgrafçılardan eminiz. Bütün önemli haberleri herkesten önce nokta komutanlığına bildiriyorlar. Bir şey oldu da müjdesini bunlara istasyondan istasyona bildirdilerse başka. Bayraklar birden asıldı. Hora tepmeler, nara atmalar, sarhoş olmalar birden başladı. Hemen birisini bulmak mümkün mü? Atının navlununu, kendisinin gündeliğini iki kat, üç kat versek peşin. Para meselesi değil efendim. İddiaçılar milleti birbirine kırdıracak dedikodusu aldı yürüdü. Dün öğleden beri tepedeki kale yıkıntısında Rumlar nöbet tutuyor. Her saat başı Yunan kuvvetleri göründü balonu uçuruluyor. Dün öğleden beri bazı kasaba eşrafı harıl harıl Yunan bayrakları diktiriyor. Bütün terziler bu işe girişti. İzmir yoluna taklar bile kuruldu. Menemen'de ele geçirdikleri silahlarla silahlandırılmış Rum çeteleri Yunan birliklerinin önünde yürüyormuş. İttihatçıları, subayları bunlar yakalatıyormuş. İtilafçılar, İttihatçı gevurlarına kanarda iş çevirmeye kalkarsanız Müslüman'ı bire kadar kırdırmış olursunuz. Bize haber vermeden hiçbir şey yapmayın, uyuyan yılanı kışkırtmayalım diyorlar. Durumun ne kadar sıkışık olduğunu anlayın ki biz sizi istasyonda karşılayamadık. Bizim komutan buraya gelmemi bile doğru bulmadı. Bu sebeple size otelde yer filan ayırtamadık. Bunun değeri yok ama birkaç kendini bilmezin gevezeliğiyle eliniz kolunuz bağlı teslim mi olacaksınız? Bekir Sami Bey'in sesi iyice sertleşmişti. Hayır komutanım, biz emrinizdeyiz. Komutan sesini yumuşatmaya çalıştı. Teşekkür ederim. Emrimizdeyseniz bize kirasıyla birkaç hayvan bulun lütfen. Adamdan vazgeçtik. Kese yolunu da söyleyin. Biz kendi gücümüzle sabaha kadar Manisa'dan haber almaya çalışacağız. Sözlerini bitirirken sesini yumuşatmıştı ama küskünlüğünü, ayıpladığını saklamayı gerekli görmemişti. Siz kendi gücünüzle bu işi gece vakti yapamazsınız komutanım. Ahmet Zeki Bey'e emirleriniz nedir? Siz mi gideceksiniz? Evet. Yanınıza bir arkadaş katalım mı? Hayır. Tek kişi daha iyi sıyrılır. Ne zaman dönebilirsiniz? Yolda bir aksilik çıkmazsa kuşluğa kalmam. Sağ ol yüzbaşı. Ahmet Zeki'ye dersiniz ki hiçbir şey demeye lüzum yok. Hemen kamalı topları koşun. Kasabadan çıkarın. Bulabildiğiniz arabaya kaldırabildikleri kadar cephane yükletin. Birlikler de koruyucu olarak çekilmeye hazırlansınlar. Ne bir tek er ne de bir tek mavzer mermisi kaptırmamaya çalışırsınız. Elini uzattı. Haydi bahtınız açık olsun. Aileniz burada mı? Biz kendilerine icabında yardım edebilir miyiz? Burada kimsem yok efendim. Sizin kahraman komutanınız oteli bize göstermenizi de mi yasakladı yoksa? Otel ileride. Gürültü edilen bahçenin bitişiğinde. Ben yarın erkenden yetişemezsem Manisa'yı bulmaya çalışırsınız. Ben de oradan burayı aralıksız arayacağım. Yarın bizden biri gelmeden dışarı çıkmayın. Komutanı size galiba biraz yanlış anlattım. Binbaşı Hüsnü Bey yüreklidir. Durumu iyice anlamadan faydasız yere kuvvet kaptırmak istemiyor. Ben kendisiyle şimdi görüşeceğim. Size yarın birini yollar. Yollayacağı adamın adı ya Kamil'dir ya Reşat. Subay mı bunlar? Hayır, kasaba ileri gelenlerinden. İkisine de güvenebilirsiniz. Buralarda bir Halit Paşa varmış. Başı bozuk paşası. Evet efendim, Kara Osmanoğullarından. Onu bulmak mümkün mü? Kasabada oturmaz. İddiatçı diye kovuşturulduğu için pek ortada görünmek istemiyor. Lazımsa haber yollayalım. Evet, haber yollayın. Ne yapsın yapsın gelip beni bulsun. Başka bir emriniz efendim? En kısa zamanda gidip dönmeniz. Ne pahasına olursa olsun sağa dönmeniz. Topçu yüzbaşısı Rasim Bey komutanı selamladı. Keskin bir hareketle topukları üstünde dönüp karanlık sokağa daldı. Akhisar'ın Handan Bozma Oteli'ni işleten herif, karşısında üniformalı adamlar görünce kapıyı açtığına pişman olduğunu saklamamıştı. Örtüleri mörtüleri yıkatamamıştı kaç gündür. Otelde akarsu yoktu. Efendiden müşteriler pireden, tahta bitinden yaka silkiyorlardı. İzmir karışıklığı yüzünden ayak takımı yollara düştüğü için yatakları bit sarmışsa sorumluluk yüklenemezdi. İsterlerse başka yere. Var mı burada başka bir otel? Yok ama belediye başkanı ileri gelenlerin konaklarında size yatacak yer bulur. Belki bulur ama biz gece vakti belediye başkanını bulamayız. Yağmurun birden başlaması bu faydasız çekişmeyi bereket versin sırasında kesmişti de suratsız herifi Cemil'in şamarından kurtarmıştı. Bekir Sami ile Yüzbaşı Selahattin İstanbul'a yollanacak raporu hazırlamak için mum ışığında yazıya oturdular. Cemil bitişik odada soyunmadan karyolaya uzandı. Teğmen Faruk basma perdeyi aralamış yağmurlu geceye dalmıştı. Topukları aşınmış tozlu potinleri, getirlerini yarı yarıya boş bırakan ince bacakları, oluk gibi oyuk ensesiyle Teğmen Faruk, şu anda subaydan çok okulda oynanacak bir oyun için üniforma giymiş bir ortaokul öğrencisine benziyordu. Ne işi var bu çetin boğuşmada bu çocuğun? Koca Osmanlı ordusu ufalana ufalana bu kadar mı kalacaktı? Asık suratlı hancı gözünün önüne geldi. Herif iri kıyımdı. Böylelerine Çerkez Osman Çavuş, Meşe Büken derdi. Osman Çavuş'un dilinde Meşe Büken demek, kendi canından başkasını düşünmez, her çeşit iyiliğe yeminli, bütün kötülüklere doğumdan yatkın adam karalaması demekti. Bir zaman Çerkez Osman Çavuş'u birdenbire nereden hatırladığını düşündü. Çerkez Reşit Bey'den olmalı. Osman Çavuş da buralıydı galiba. Evet, Mihaliçık dolaylarındandı. Çerkez Reşit Bey'in babası Ali Bey'den laf açıp açmadığını bulmaya çalıştı. Demek ki buralarda tanıdığım kimseleri hiç farkında olmadan arar dururmuşum şuur altında. Bıyıklarını çekiştirerek bir zaman güldü. Osman, Topçu Çavuşu'ydu. Balkan'da, Çanakkale'de, Filistin'de beraber bulunmuşlardı. Osman, üvey babası Enapali Çerkez Yüzbaşı İbrahim Ağa'yla Yemen'de bulunduğu için doğma büyüme askerdi. Topçuluğu çok severdi. Topçulukla övündüğü, iyi topçu olmak için çabaladığı, çavuşluğu da kazandığı halde başından beri topa akıl erdirememişti. İlk kanal akınında hastalanan bir yaya çavuşuyla değiştirilmesi bundandı. Böylece Çerkez Osman Çavuş, kanalı geçenlerle birlikte tombozlara binmiş, bir daha da geri dönmemişti. Gitti gider deli Çerkez. İlk ağızda vurulduysa suç benim. Dirensem vermeyebilirdim. İçini çekti gizlice. Gitmeyi istedi miydi, istemedi miydi? Topçuluğunu değerli bulmadığım için vermeye razı olduğumu anlayıp bana kırılmış mıdır acaba? Eğer bu çukurdan kurtulursak yüzbaşım, Cemil kendini Osman Çavuş'tan kurtarıp Teğmen Faruk'a döndü. Faruk pencereden dışarıya bakıyor, söze başladığına pişman olmuş gibi susuyordu. Evet, kurtulursak. Kurtulursak silip yeniden başlamış olacağız. Ne demeye getiriyorsun bu lafı? Bundan sonra hiç kimseye hiçbir şey borçlu olmayacağız demeye. Bu gidişe bakarsak adamları tek tek bulacağız yüzbaşım. Tüfekleri, kasaturaları, sargı bezlerini tek tek. O kadar ki mavzer mermilerini bile teker teker bulacağız. Zor iş ama çok değerli. Herifin suratına şamarı az kalsın vuracaktınız değil mi aşağıda? Hangi herifin? Cemil gönülsüz gönülsüz güldü. Hancının mı? Evet, aklımdan geçti. Nereden bildin? Beni ittiniz, soluklarınız değişti. Vursa mıydım? Vursanız da bir şey anlamazdı. Bizim yerimize Yunan subayları geleydi, nasıl karşılardı diye düşündüm. Ya da dağdaki efelerden birinin zülüflü kızanı gelseydi. Ben bunları tanırım. Böyleleri aslında ölümden bile korkmazlar. Çünkü hiçbir adamcıl duyguları yoktur. Bunlar ancak başkalarının korkularıyla korkarlar. Daha doğrusu korktuklarını sanırlar. O zaman bir şey yaptırabilirseniz yaptırırsınız. Bunlar kendilerinde insan gibi korkma yeteneği olmadığını sezdiler mi, korkunçtur. Teğmen Faruk sustu. Sözleri Cemil'e biraz karışık gelmişti. Birliklerde tanıdığı çeşitli meşe bükenleri hatırlamaya çalıştı. Korkuyu başkasından iğreti alıp kullanmak tuhafına gitmişti. Yüzbaşı Selahattin içeri girdi. Uyumadınız mı daha? Neden yatmadın Faruk Efendi? Yatacağım yüzbaşım. Yatın da biraz dinlenin. Sabahleyin sizi uyandırmayalım diye komutanın bavulunu almaya geldim. Yağmur yağıyor mu hep? Hızı geçti ama yağıyor. Rasim Bey'i neden lokomotifle göndermedik Manisa'ya? Islanmadan gidip gelirdi. Gelirken de boş gelmezdi. Komutan düşünmüş. Bir ara trenle gidin diyecekmiş. Ne olur ne olmaz diye caymış. Heriflere bir de lokomotif bağışlamayalım demiş. Yatın hadi. Biraz uyumaya çalışın. Yarınki işlerimiz çetine benzer bu Akhisar kasabasında. Bavulu alıp çıktı. Teğmen Faruk Cemil'den izin isteyerek mumu üfledi, karyolaya uzandı. Cemil uyandığı zaman ortalık yeni ağrıyordu. Gürültü etmeden kalktı, pencereye gidip bir cigara yaktı. Akhisar kasabası yarısına kadar ıslanmış kerpiç duvarları, çamurlu kaldırımlarıyla bataktan yeni çıkmış yaşlı bir mandaya benziyordu. İzmir yoluna kurulmuş derme çatma karşılama takının boyalı kağıtları paçavraya dönmüş, mavili, aklı, yabancı bayraklar bütün dalgalanma güçleri yağmurla akıp gitmiş gibi sarkmıştı. Sokak gittiği yere kadar bu bayraklarla süslüydü. Hangi evlerin Türk, hangi evlerin Rum olduğunu bir şeylerden seçip ayırmaya çalıştı. Rumların artık Türklerden korkmadıkları için bu alacalı bezleri asmaları ne kadar iğrençse, Türklerin de korktukları için aynı işi yapmaları o kadar iğrençti. Yunan ordusu bu yılışıklıkla, bu yüreksizliğin içine nasıl gelip yerleşecek, yerleşince ne kazanacaktı? Düşman daha görünmeden kendini yenik sayanla, bunu gerçekten boğuşup yenme sayan arasında ne fark vardı? Bacaların dumanları ıslak havaya güç yetiştiremediklerinden, damların üstüne yayılıyor, sağılıp sokağa bırakılmış inekler, burasını ilk defa görüyorlarmış gibi iki adımda bir durarak, şaşkın, ürkek, arkalarına bakıp böğürüyorlardı. Cemil'in canı sıcak sütle susamlı simit istedi. Hayır, simit değil, bayat ama pişkin ekmek. Bol şekerli sıcak süte bayat ekmek içini ufalamalı. Bunu aklından geçirmemiş de, bir başkası söylemiş gibi Faruk'un yattığı karyolaya döndü. Teğmen Faruk, ekşi bir şey yemiş gibi suratını buruşturarak sayıklamıştı. Ekşi bir şey yemiş gibi değil, sayıkladığı sözlerin acılığını yutkunur gibi. Cemil elini yüzünden geçirdi. Tıraş olmalı, komutandan ayıp. Gömleğinin yakasındaki kirlenmişliği ensesinde gezdirilen fırça kılları gibi duyarak ürperdi. Sıcak su olsa, bol bol, kokulu sabun olsa. Yüzünü buruşturdu. Kokulu olmaz, bildiğimiz sabun. Hamam temiz olsa ama çok temiz, parıl parıl. Gerçek anlamıyla kendine geldi. Kendi, dolaşmaya çıkmış da şimdi dönüp gövdesine girmiş gibi. Savaşa tutuşmuşuz da haberimiz yok. Çoktan savaşın içinde yatıp yuvarlanır olmuşuz. Bol sıcak suyla ak sabun isteğini her zaman savaşın en kızgın sıralarında duymuştu. Barışta adam istediği zaman yıkandığı için yıkanmayı özlemez. Gömlek yakasının kirlendiğini de düşünmez. Evet, gene savaşın ortasındaydılar. Tabancasını çözmeden yatmış, arka üstü uyumuş, uykusu arasında ancak sol yanına dönmüştü. Tabancasına döneydi, %100 uyanırdı. Bunlar savaş alışkanlıklarıydı. Kapı açıldı. Suratsız otelcinin çay satmaya geldiğine emin olduğu için aldırmadı. Başımız belaya girmeden bir çıksak hayırlısıyla buradan. Cemil, yüzbaşı Selahattin'in sesine şaşırarak döndü. Ne var? Çay dedim. Şimdi ocak yanmaz dedi. Komutan için biraz sıcak su uydursak, tıraş suyu dedim, karşılık bile vermedi. Homurdanarak kenefe girdi, yarım saat oluyor. Tekmeyle çıkarsak? Bunu istediğinden şüphelendim de yapmadım. Bizden yediği dayakla düşmanın karşısına tertemiz çıkacak. Komutan dün gece senin kızdığını anladı. Sıkı tembihi var. Ne yaparlarsa yapsınlar, sonuna kadar ses çıkarmadan dayanacağız. Rezil takımının bir oyunu da, korkulu saydığı bir durumu kendisine dayak attırıp savuşmaktır. Komutan güldü. Soğuk suyla tıraş olmaya başladı. Haber yok mu Manisa'dan? Selahattin arkadaşının yüzüne bir zaman baktı. Aklına gelen benim de aklıma geldi ama sanmam. Senin topçu Manisa'ya gidiyorum diye ata atlayıp uşağa doğru savuşacak bir adama benzemiyordu. Tanıdın mı okuldan filan? Yok. Faruk uyanırsa, burada ileri geri şeyler konuşmayın yüksek sesle. Neden? Hancı dinliyor, sezinledim. Kapıyı birden açtım, kerata iki büklümdü. Nedir o, bir şey mi düşürdün diye sordum. Yok dedi, savuştu. Düşman içinde gibiyiz. Sana da öyle gelmiyor mu? Hayır. Bana daha iğrenç geliyor. Faruk'a acıyarak baktı. Ne kadar yorulmuş olmalı ki, bunca gürültüye uyanmadı. Bir şeyler yapsak? Ne gibi? Düşündüm. Yanında üç kişiyle koca bir kolordu komutanı, bir han odasına sığınmış, olmaz. Yılgınlığı büsbütün cıvıklaştıracağız. Adımıza yaraşır bir yer bulalım. Aklıma askerlik şubesi geldi. Birimiz gidip baksak nerededir, başkan yerinde mi, kaç tane er var? Doğru. Ben şimdi gider gelirim, başka bir şey? Eğer yerleşebileceğimiz gibi ise başka bir şey istemez. Çayı mayı orada buluruz. Kapısı kilitliyse, sanırım ki öyle bulacaksın, jandarmaya uğra, bir şeyler yap. Say ki burasını küçük bir birlikle ele geçirdin. Cemil askerlik dairesini kimseye sormak zorunda kalmadan kolayca buldu. Kapı kapalıydı ama çok şükür üstüne asma kilit filan takılmamıştı. Çaldı, bekledi, bekledi, çaldı. Burada kapı açmayı pek sevmiyorlar galiba derken pencereden bir kafa uzandı. Kimse yok dedi, çekildi. Aç oğlum. Hey, sana dedim rezil, aç şunu. Sen kimse değil misin? Reis Bey İstanbul'a gitti. Ben gelmeden kimseye kapıyı açma dedi. Sen o zamandan bu zamana hiç dışarı çıkmadın mı?
Çıktım, çıkılmaz mı?
Kapıyı açmadan nasıl çıktın eşioğlu? Kara sakallı bir gözü kör asker bu söze çok şaşmış, ağzını bir karış açarak kapışmıştı. Cemil bu şaşkınlığın geçmesine meydan bırakmadı. Açtın sayandın, sorumlusun, meşe odunu. Aç, aç dedim, yukarı çıkarsam ben senin kemiklerini kırmaz mıyım? Sen kimsin efendi? Ulan ben İstanbul'dan yeni gelen şube başkanı değil miyim? Aç şunu. Ayak sesleri merdivenlerden telaşsız, hatta duraklayarak iniyordu. Kara sakallı şube erinin böylece bir şeyler hesapladığını Cemil anladı. Kara sakallı kapıyı açtı ama ardına dayamadı. Aklınca sorup soruşturacaktı. Yeni başkan mısın sen? Bizim eski başkana ne oldu? Hani senin binbaşı urbaların? Cemil göğüsleyip girdi. Senin binbaşının öküz sinirinden kırbacı varmış. Benim kara sakala ayağının tozuyla bir kötek atmazsan laf anlatamazsın dediydi. Doğruymuş. Getir şu kırbacı. Getir dedim, bitiyorsun. Tövbe binbaşım, seni bilemedim. Bilsem tövbe. Daha 4-5 kişi olacak dediydi sizin binbaşı. Nerede o eşoğulları? Binbaşının ardından savuştular alçaklar. Bizi burada koyup gecenin birinde çekip gittiler. Tamam. Bana Vali Paşa'nın yazdığı yalan değilmiş. Tüfekleri de alıp savuştular değil mi? Peki ben seni kuyulu kahvenin önündeki dut dalına asmaz mıyım? Aman tövbe! Aman binbaşım, tüfekler burada. Tüfekleri götüren olmadı. Defterine bakmadan beni asma o kumandan bey. Defterde sayısı noksan çıkarsa Kör Şaban'ın kanı sana helal olsun. Oğlum Kör Şaban, tüfekleri eksik bulmalıyım ki tüfekleri. Elleri belinde, çevresine, tavana bakarak alt katı dolaştı. Alt katta, üst katta haftalardır silinip süpürülmemişti. Tavandan örümcek ağları sarkıyor, camlardan dışarısı tozdan görünmüyordu. Tüfekleri dedim, tüfekleri. Tüfekler tamam değilse oğlum Kör Şaban, seni ben asmam, ağır ateşte pişirip kebabını itlere dökerim. Binbaşım gelmeyecek mi gerisin geri? Nasıl bildim gelmeyeceğini gidişinden? Bezdi benim binbaşım. Kör beslemekten bezdi, usandı. Canı üzüldü. Hava değişimlisi gelir bu kapıya, acemi eri, sakatı, kaçağı gelir bu kapıya. Baktı ki olmayacak, geçti gitti. Yunan'ın İzmir'e geleceğini bir zaman önce bildi de gitti. Vay başıma. Aman beni burada koyup gitme binbaşım diye yalvardım. Amanı bilir misin? Bizim senden başka kimimiz kimsemiz kalmadı o binbaşım dedim. Canı bezdi de gitti. Başını iki kere yumrukladı. Sen nerelisin binbaşım? Sen de İstanbullu musun? Yok, sizin oradanım. Deme, gerçek mi? İçinden misin Çankırı'nın? İçinden. Yolun düştü müydü hiç bizim Kurşunlu'ya o beyim? Çok. Benim anamın anası Kurşunlulu. Deme, gerçek mi? Hele tüfekler noksan çıksın da ben sana gerçek mi değil mi sorarım. Nerede ambarın anahtarı? Nerede olur? Üstümde. Nah buyur.